Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde 25 yıllık kariyerine 2014'ten itibaren sırasıyla Milano, Prag ve Riga'da devam eden etkileyici bir kariyeriyle Yeşim Üçelli konuğum, Atatürk Anadolu Lisesi ve ODTÜ İşletme mezunu Yeşim Hanım, 97 yılında başladığı kariyerinde en son İstanbul'da Mars'ın Türkiye, Kıbrıs ve Malta CFO'su olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında İtalya CFO'su olarak Milano'ya taşınıyor. Orada 3 sene çalıştıktan sonra Orta Avrupa CFO'su olarak 2017 yılında da Prag'a taşınıyor. Prag'da geçen 3 senenin ardından ise yeni bir rota ile 2020'de Baltık bölgesinin bu sefer genel müdürü olarak Riga'ya taşınıyor ve şimdi yine hatta birkaç ay önce yeni görevi ile İtalya'ya genel müdür olarak taşınma arifesinde. Gerçekten çok etkileyici bir kariyer yolculuğu ve Yeşim Hanım ile bu yolculuğunu beraber konuşup her durakta öğrendiklerini, farkındalık kazandığı şeyleri konuşmak istiyorum. Merhaba Yeşim Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba Emre, teşekkür ederim beni konuk ettiğin için.
Valla ben çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Bu arada ablama da Arzu'ya buradan selam göndermiş olalım. Kendisi Mars'ta Yeşim Hanım'la beraber çalışıyordu. Sağ olsun o bizi bir araya getirdi. Ben de bugün açıkçası gerçekten bu etkileyici yolculuğu dinlemek için heyecanla bekliyorum.
Teşekkür ederim. Benden de Arzu'ya çok selamlar.
Öncelikle yaklaşık 14 sene Türkiye'de çalıştıktan sonra yeni bir ülkede tekrar iş hayatına alışmak zor olmuş muydu bu İtalya'daki CFO'luk göreviniz ile?
Evet, ben hep Türkiye'deki kariyerim boyunca da aslında yurt dışına gitmek istemiştim. Zamanı gelip olunca bayağı heyecanlı bir süreç geçirdik çocuklarla, ailece. Ve oraya gittiğimizde de tabii ki taşınma süreci kolay oldu diyemem. Tamamen apayrı bir ortama adapte olmak, yeni bir iş hayatı, yeni bir çevre, hiç bilmediğin konulara adapte olmaya çalışmak, bunların hepsi zorluydu. Fakat bir o kadar da heyecanlı. Detayları konuşuruz diye düşünüyorum.
İtalya'daki çalışma kültürü nasıldı? Sizi gittiğinizde zorladı mı? Şaşırdığınız şeyler oldu mu? Oldukça da üst düzey bir görev olduğu için sonuçta ne bileyim o adaptasyon sürecinizi çok da ekibe yansıtmamanız gerekiyordur büyük olasılıkla. Bilmiyorum, nasıl bir deneyim yaşadınız?
Bir sürü açıdan çok şaşırtıcı oldu benim için de onlar için de. Bir kere Avrupa dışında bir yerden bir kişi beklemiyorlardı öyle yüksek bir pozisyona anladığım kadarıyla. Türkiye'den Yeşim diye bir kız geliyor deyince hatta ben geldiğimde de ya sen nasıl oldu da buraya geldin? Biz Avrupalı birini bekliyorduk diye benim böyle bir hatta Türk oluşum da onlar için sürpriz oldu.
Aa.
Türk bir bayan oluşum ekstra sürpriz oldu. Benim için en büyük sürprizlerden birincisi de budur. Biz Türkiye'de çalışırken kendi yaş grubumda ve çevremde o kadar çok alışkınız ki başarılı, üst düzeye yükselmeye gönüllü, çalışkan kadınlar çok var. Zaman içerisinde hatta çok da arttı. Benim İtalya'ya böyle yüksek bir görevle gitmem hem şirket içerisinde inanmazsın ama hem de şirket dışarısındaki sosyal hayatımda da bayağı bir şaşkınlık yarattı. Özellikle İtalyanlarda bu konu benim için de büyük sürpriz oldu. İtalyanlar aileye çok önem veren bir yapıya sahip. Zaten Katolikler, biraz da yoğun Katolikler, çok mobil değiller iş hayatında. Genel olarak kendi hayatlarında da fazla mobil değiller. İtalya çok güzel bir ülke. Yaşam standardı çok yüksek. Hepimiz tatile oraya gidiyoruz biliyorsun. Dolayısıyla onlara sorduğun zaman birisinin kalkıp başka bir ülkeden başka bir ülkeye çalışmak için gitmesi onlar açısından son derece anlamsız. Bana diyorlardı ki mesela yani nereye gideceğim? İtalya o kadar güzel ki bırakacağım da nereye gideceğim? Daha güzeli mi var? Şimdi ben Türkiye'den İtalya'ya geliyorum. Bir kere ülkemi bırakıp, ailemi bırakıp, iki çocuğumla, ailemle nasıl oldu da ben oraya taşındım? Buna şaşırdılar bu bir. Bir bayan olarak Bunu nasıl yapabildim? Buna şaşırdılar bu iki. Bir bayan olarak böyle üst seviyede bir görevde nasıl geldim? Ona da şaşırdılar. Onların şaşırmasına da ben şaşırdım. Böyle karşılıklı şaşırdık. İlk başlar gerçekten çok enteresandı. Sonra yavaş yavaş anladım neden öyle söylediklerini. Gerçekten öyle. İtalya pasaportuna sahip kişilerin bizim şirket içerisinde de başka seviyelere gelmesi, farklı ülkelere görev için gitmesi çok karşılaştığımız bir durum değil, hala değil. Neden bana o gözle baktılar? Neden bir aile yapısı içerisinde bir kadının çocuklarını alıp da başka bir ülkeye taşınmasına o gözle baktılar? Sonra daha iyi anladım. Ama ilk başlarda dediğim gibi karşılıklı bu duruma şaşırdık. Benim için diğer tarafı da işin, Türkiye tabii çok bıraktığım zaman itibariyle son derece hızlı büyüyen, benim çalıştığım şirketlerde de hep böyle çift haneli büyümeler elde eden, çok biliyorsun biz açık fikirliyizdir de, kısa yollarla sonuç almaya çalışan, çalışkan, becerikli, iş bitirici bir yapımız var. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum.
Evet.
İş hayatı içerisinde de gelişmekte olan ülkeler kapsamındayız. Mars da, benim o zaman çalıştığım Mars Türkiye operasyonu da Türkiye'yi bir fırsat olarak görmüş ve yatırım için gelmişti. Yine çünkü Türkiye'de büyük bir potansiyel olduğu için, gelişim fırsatları, gelişime açık olduğu için. Türkiye'yi bırakıp da 3 sene sonra İtalya'ya gittiğimde hem Mars'ta hem daha önce çalıştığım şirketlerde gördüğüm o gelişime açık, fırsatların çok olduğu pazar yapısını İtalya'da bulamadım tabii ki. İtalya büyük bir Avrupa pazarı, gelişmiş bir Avrupa pazarı. Dolayısıyla birçok şey zaten oturmuş, yerleşmiş. Kanal yapıları, müşteri yapıları, pazar büyüklüğü, inovasyon, bunlar zaten çok ileri seviyede bizim Türkiye ile kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla oradaki fırsatlar çok daha marjinal hale geliyor. Bir gelir elde etmek istediğin zaman, farklı bir şey, hiç yapılmamış bir şeyi test edeyim dediğin zaman, İtalya'da aslında çok da test edilmemiş, yapılmamış pek bir şey olmadığını görüyorsun. Dolayısıyla iş biraz şekil değiştiriyor. Marjinal fayda peşinde koşmaya başlıyorsun. Birincisi tabii buydu. İş yapış şekli açısından farklılık. İkincisi, ben Avrupa'da hep Türkiye'den geçmeden önce şey diye duyardım. İşte saat 5 oldu mu herkes işi bırakır gider. Avrupa çok böyle medeni çalışır. Çok çalışmazlar. Biz çok çalışıyoruz. Hafta sonu da çalışıyoruz. Bizim böyle saatimiz yok. 7-24 çalışırız ya, Türk milleti olarak özellikle corporate hayatta çalışanlar bilir. Evet. Bazı sektörlerde özellikle gerçekten Türkiye'de çok yoğun çalıştığımızı düşünüyorum. Fakat İtalya'ya geldim. Gerçekten orada da yoğun çalışıyorlar. Yani biz mesela o kadar yoğun çalışıyor olsaydık çok daha hızlı büyürdük herhalde. Diyorum ki bu kadar yoğun çalışmayı siz İtalya'da böyle küçük büyümeler elde ediyorsunuz. Bu işte bir bende tutmayan bir şey var, bir formül var herhalde. Gayet yoğun çalıştıklarını gördüm. O da benim için şaşırtıcı oldu açıkçası. Akşam 7-8 iş bitene kadar. Ama tamamen kendi talepleri doğrultusunda. Herhangi bir istek olmadan. Oturup gayet dedike, çalışkan bir şekilde İtalyanlar işin altından kalkmaya çalışıyorlar. Onu sevdim açıkçası. Biz İtalyanları belki de daha Güney İtalya kısmını, Kuzey İtalya çalışkan. Kuzey Güney İtalya arasında da bayağı fark var. Zaman içerisinde bunu da görüyorsun. Aşağıya doğru gittikçe daha böyle bir tembellik, daha bir uzun vadeye yayılmış çalışma düzeni, işte ara öğle aralarının daha uzun olduğu çalışma düzeni, onlar mevcut. Ama Kuzey Avrupa'da çok çalışkan bir iş hayatı var diyebilirim.
Buna şaşırdım aslında, çünkü genelde evet konuklarım da hep bunu dile getiriyor, işte taşındıkları özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ya da Amerika gibi ülkelerde hani çalışma düzeninin biraz daha iş yaşam dengesi üzerine oturtulduğu, hani Türkiye'den sonra kurumsal hayatla giden insanlar hep o farkı gözlemliyor gibi geliyordu. Evet. İlk kez sanırım siz dediniz bunu, hani gittiği yerde aslında Türkiye'de.
İtalya'da böyle. Fakat kuzeye gittikçe senin söylediğin yapıyı tamamen birebir gördüm. Orta Avrupa görevine gittiğimde Çek, Slovakya, Macaristan ve Romanya. Bu ülkelerde, Romanya'yı biraz ayrı tutabilirim ama bu ülkelerle özellikle Çek, Slovakya'da ve daha sonra Baltık ülkelerinde çalışma saatleri tamamen normal Avrupa standartlarında senin bekleyeceğin şekilde. Saat 9-4, 9-5. Çok net. Hatta biraz erken başlayıp kuzeye doğru gittikçe erken başlayıp güneş saatiyle beraber hareket eden bir düzene geçiyor. Daha erken başlayıp daha erken bitiriyorlar. Özel hayatlarına çok daha fazla zaman ayırıyorlar. Cuma günleri çok daha değerli. Cuma öğleden sonraları herkes şehri terk ediyor bir şekliyle. İtalya'da da öyleydi. Kuzey Avrupa, Orta Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da da öyleydi. Daha da fazla öyleydi. Genelde şehrin dışında kendi, özellikle mesela Çekya'da kendi yaptıkları kulübeleri var. Bizim yazlık mantığında onların da dağ evleri var diyelim. Oralara gidiyorlar. Dolayısıyla iş hayatını o dengeye oturtmuşlar. Erken başlayıp erken bitirme. Yoğun bir çalışma düzeni o süreç içerisinde. Ama bizdeki gibi 7-24 veya işte hafta sonları dahil onları hiçbir zaman yapamazsın. İtalya'da öyle değildi. Fakat kuzeye gittikçe Orta Avrupa ve kuzeyde tamamen öyleydi. Biraz güneş saati işliyor. Hava durumunun çalışma düzenine çok etkisi olduğunu keşfettim Emre gittiğim yerlerde. Havanın soğukluğu, sıcaklığı, güneşin doğduğu saatler, battığı saatler, yazla kışın dengesi, bütün bunlar insanoğlunun yaşam şeklini çok belirleyici oluyor. İş hayatına da birebir yansıyor. Yine mesela şu an İtalya ekibiyle çalışmaya başladım tekrar. İtalya'da yoğun, çok yavaşlayan bir yaz dönemi. Kuzeye gittikçe o kadar yavaşlamıyor çünkü öyle bir yaz dönemi yok zaten. Onlar aynı yoğunlukta, daha böyle süre gelen, yıla yayılmış bir çalışma, çok daha tutarlı bir çalışma düzenine sahiplerken İtalyanlar da güneye indikçe yaz dönemi son derece yavaşlayıp sonra çok hızlanan dönemler var. Gün içerisinde de İtalya'da biraz daha sonraki saatlerde başlar ve daha biraz geçe doğru yayılabilirken çalışma saati, dediğim gibi kuzeyde güneşin doğuşu ve batışı ile alakalı olarak sabah erken başlayıp erken bitirme, mümkünse güneşi kaçırmama, çünkü kuzeyde en son Baltı ülkelerinde saat 4'te havanın zifiri karanlık olduğu dönemler var. Bu bizi en zorlayıcı tarafı olduğu için. Gerçekten artık diyorsun ki yani herhalde gece çok uzun. Öyle olunca mümkünse herkes saatlerini biraz daha güneş saatine kaydırmaya çalışıyor. Hatta öyle anlar var ki güneş çıkarsa işe mola verdiğimiz zamanlar var. Bu da bir komik oluyor. Ah, güneş çıktı deyip bir saat mola veriyoruz. Veya güneş olduğu zaman dışarıda toplantı yapıyoruz, yürüyüş toplantıları yapıyoruz. Sırf güneşlenebilelim diye. Dolayısıyla insan gerçekten hava durumuna, güneşe, yaşadığı koşullara, coğrafyaya bağlı adapte ediyor kendini. Ve bunu ben çalışma hayatım boyunca çok net gözlemledim. Çok da enteresan buldum.
Çok ilginçmiş. Sizin bir de tam gerçekten en güney Avrupa'dan başlayıp sonra Orta Avrupa, sonra Baltıklar, böyle kuzeye doğru neredeyse bir çizgi halinde deneyimleme fırsatınız olmuş. O açıdan da kıyaslaması ilginç. Ve dediğiniz şey doğru ya, yani mesela İngiltere'de de iklim neredeyse bütün yıl, hani elbette yazın biraz daha sıcak ve güneşli oluyor. Hatta bu yıl bayağı güneşli geçiyor ama tempo hafiflemiyor normalde yazın Avrupa'da. Hatta belki evet, biraz Türkiye'de olduğu gibi. Bu mesela beni hala, bilmiyorum, içgüdüsel olarak zorluyor. Hani yaz gelince biraz daha sanki hani vites yavaşlatmamız gerekmiyor mu diye hep düşünüyorum. Ama siz de dediniz hani Baltık tarafında falan daha yılın geneline yayılmış bir tempo var diye. Şey, gözleminiz de ilginç geldi. İlk gittiğinizde hani Türk bir kadın olarak oraya transfer olmanıza şaşırmaları ve hani Türkiye'de aslında
evet,
biz daha alışız dediniz. Beyaz yaka kurumsal hayatta en azından, hani üst düzey görevlerde de kadınların olmasına. Bunu ilk sezonda Polonya bölümünde de konuşmuştuk. Sanki Türkiye'de aslında kurumsal hayatta, yani tabii Türkiye'nin çok küçük bir yüzdesi ama kadınlar daha üst düzey görevlerde aslında var.
Evet.
Ben mesela İngiltere'de bunun hani hala bazı alanlarda daha zor olduğunu, hani belli seviyelere gelen gerçekten kadın, özellikle C-level görevlilerin gerçekten çok çaba göstermiş olduğunu fark ediyorum. Daha erkek egemen bir durum mu var iş dünyasında, yoksa bilmiyorum, yanlış bir yorum mu yapıyorum diye arada düşünüyorum ben de bunu. Ben de İngiltere'de bunu gözlemlemiştim.
Evet evet, yok haklısın. Üzerinde çok durduğumuz bir konu. Şimdi özellikle iş hayatında birçok firmanın gündeminde olan, iş çevrelerinin gündeminde olan bir konu. Bu inclusion and diversity olarak adlandırdığımız mesele. Kadınların iş hayatındaki yeri, kadınların iş hayatında üst seviyelere çıkabilmek için önlerindeki engellerin kaldırılabilmesi. Aslına bakarsan çok büyük bir grubu kadın toplumun ekonomiye maalesef katkı sağlayamıyor. Çok büyük bir kayıp. Özellikle başarılı kadınların ne kadar büyük fark yaratabildiğini gördüğüm için, bunun çok güzel örneklerini hepimiz etrafımızda mutlaka görüyoruzdur. Katılmadığı zaman kadının bu kaybın, ekonomik kaybın karşılamasının imkanı yok. Üzücü bir durum. Dolayısıyla iş hayatında da kadınlar üst görevlere geldiği zaman veya belli bir yönetici görevlere geldikleri zaman bunun faydasını ne kadar çok olduğunu gözlemlemiş iş dünyası ve tabii ki desteklemek istiyor. Sadece ekonomiye olan katkı değil, aynı zamanda kadınlar iş hayatında varlarsa aslında işbirlikleri çok artıyor. Bu birebir gözlemlenmiş. Yani farklı departmanların işbirliği, kadınlar çözüm odaklı oluyor, daha uzun vadeli düşünüyorlar, daha yatırım, hani biz çocuk büyütürken de hep uzun vadeli düşünürüz ya, bir çocuk büyütmek ne kadar önemli bir iştir. Aynı işlerinde de aynı bakış açısına sahip aslında kadınlar. Kısa vadeli, kısa çözüm odaklı değil, daha uzun vadeli, daha firmayı bir noktaya taşıyacak ve bunu işbirliği yapacak farklı departmanlar içerisinde bu yöntemlerle çalışıyorlar. Faydası çok olduğu için de kadınlar destekleniyor çok iş hayatında. O yüzden mesela ben de çok aktif olarak çalışıyorum bu konuda. Sadece Türk kadınlarının değil, keşke çok daha fazla örneklerini görebilsek. Her milletten kadının çalıştıkları firma içerisinde veya kendi ülkelerinde ekonomiye katkılarını nasıl destekleyebiliriz? Bu konuda yapılan çok aktif uygulamalar var. Biz de firma olarak bu konuya çok önem gösteriyoruz. Ben Türkiye'de çalışırken tabii bizim arkadaş grubumuzda hiç böyle bir şey hissetmemiştim açıkçası kendi neslimde. Ondan sonraki nesilde de sonrakilerinde de yine belki dediğin gibi çok büyük bir yüzdesinden bahsetmiyoruz toplam iş gücünün. Yine de o kadar güzel örnekler var ki ve şimdi biz zaman içerisinde benim neslim olarak ilerledik ve benim arkadaşlarım inanılmaz güzel pozisyondalar şu an dünyanın her yerinde. Açıkçası gurur duyuyorum. Onlardan sadece bir tanesiyim ben. Şu an sen benimle konuşuyorsun ama aslında birçok benzer arkadaşlarımı da burada temsil etmiş olayım. Onları da tebrik etmiş olayım bu vesileyle. Bir Türk kadını olarak bu seviyelere gelmiş olmak, Avrupa'da bunu göstermiş olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Büyük bir sorumluluk da aynı zamanda. Her seferinde, her yeni göreve gittiğimde diyorum ki Allah utandırmasın. İnşallah başarılı olayım. Türk gücünü, Türk kadınını güzel bir şekilde temsil edeyim ve gittiğim her yerde de insanları şaşırtmaya devam edeyim. Çünkü İtalya'da şaşırttığım gibi aynı şekilde Orta Avrupa'da da şaşırmışlardı. Baltık ülkelerinde hele daha da şaşırdılar. Bir Türk güneyli olarak neden kalktın da Baltık ülkelerine geldin? Bilmiyor musun burada hava çok soğuk? Ne yapacaksın burada? Yazık değil mi size? Gibi yorumlarla da çok karşılaştım. Haksız değiller, çok soğuktu gerçekten hava. Fakat bazı şeylerden insan fedakarlık edebiliyor. Yeter ki uzun vadede getirisini görebilsin. Bizim için de harika bir tecrübe oldu Baltık ülkesi. Şaşırtmaya devam etme niyetindeyim.
Evet, şimdi genel müdür olarak sonuçta dönüyorsunuz İtalya'ya. Daha da üst düzey bir görevle. Bu da çok gerçekten gurur verici bir şey. Hani böyle bir Türk kadını olarak bu kadar üst bir seviyeye gelmiş olmanız. Yolculuğunuza geri dönecek olursak, İtalya'dan sonra Prag'a taşınma kararını nasıl verdiniz?
Bizde kararlar şöyle alınıyor. Genelde ben coğrafya konusunda çok seçici değilim. Gittiğim lokasyonlarla ilgili. Şirkette bize hep şunu soruyorlar. Bir sonraki görevin ne olmalı? Hedefin ne? Kariyer hedefin. Seni kariyer hedefine taşıyacak olan roller neye benzemeli? Biz öncelikle rol konuşuyoruz. Ve benim her gittiğim rol mutlaka beni bugünkü halime getirmeye yaklaştıran roller oldu. Öncelikle amaç oydu. Role göre yerse. Sonra o roller nerelerde var diye bakıyoruz. İşte belli lokasyonlarda olabiliyor. Her zaman biraz şans unsuru her konuda olduğu gibi burada da var tabii. Şans olması lazım ki o rol oralar güzel bir yerlerde denk gelsin. Sonra bir limitasyonumda ben dedim ki Avrupa'da kalmak istiyorum. Çocuklarım hala küçük. Ailemizi Türkiye'de sık sık ziyaret etmek istiyoruz. Türk Hava Yolları'nın direkt gittiği yer olsun. Dedim ama Türk Hava Yolları da her yere direkt gidiyor. O limitasyon pek geçerli olmadı açıkçası. Dolayısıyla biz Avrupa'da beni bu hedefime yaklaştıracak roller nerelerdeyse oralara gitme kararı aldık. Bunlardan bir tanesi de Orta Avrupa'ydı. Ben İtalya'ya gittikten sonra o sadece İtalya rolüydü. Tek pazar. Bu aşamadan sonraki ikinci gelişim fırsatı çok pazarlı bir rol oluyor genelde bizde. Orta Avrupa'da çok pazarlı, 4 ülke kapsamlı bir roldü. Çok güzel bir rol. Aynı zamanda İtalya gibi oturmuş gelişmiş değil ama gelişmekte olan Avrupa'nın öyle bir coğrafyası. O bahsettiğim az önce 4 ülkenin 4'ünde de gelişim oranları son derece yüksek. fırsatlar çok fazla. Romanya, Macaristan, bunlar hep böyle gelişime açık yerler. Benim firmamın da yatırım yapmayı hedeflediği yerler. Dolayısıyla büyük bir Avrupa ülkesinden gelişmeye açık, çoklu bir Avrupa bölgesi diğer hedefti. Dolayısıyla bunun da merkezi Prag'dı. O dört ülkenin yönetim merkezi. Biz de Prag'a taşınmış olduk. Güzel bir 3 seneyi de Prag'da geçirdik bu vesileyle.
Orta Avrupa bölgesindeki çalışma kültürü mesela Türkiye veya İtalya'ya göre ne açılardan farklıydı? Yani yeni sizi şaşırtan eminim dinamikler olmuştur.
Evet, çok var. Çok farklı yapıları var. Çek ve Slovaklarla Macar ve Romanyalıların çok farklı bir kültürü ve çalışma şekli var diyebilirim. Romanya ve Macaristan bize çok benziyor. Özellikle Romanya aşırı benziyor. Çok böyle tutkulu, biz bunu yapabiliriz, haydi yapalım, niye duruyoruz, kazanabiliriz, daha iyisini yapabiliriz. Bakış açısı Romanyalılarda çok var. Hatta şöyle, yani bir şeyi biz test etmek istediğimiz zaman Romanya'dan başlar. Bunu Romanya ekibi mutlaka yapar. Hadi oraya ilk yatırımı yapalım gibi. Gelişim fırsatları da çok, herkes istekli. Romanya öyleyken Macaristan ona biraz daha benzeyen bir yapıya sahip. Sonra artık Slovakya ve Çekya'ya geldiğinde iş biraz daha yavaşlıyor. Çekya biraz daha skeptik bir millet. Her şeye bir eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Hadi şunu yapalım dediğin zaman neden yapalım? Nasıl olacak? Olmaz. Biraz daha negatif bir bakış açısı var Çekya'da. Dolayısıyla orada iknayı çok daha sağlam yapmanız lazım. Neden böyle bir şey yapmak istediğimizle ilgili ikna kabiliyetinizin yüksek olması lazım. Beni zorlayan taraflardan biriydi bu açıkçası. Bir güneyli olarak haydi yapalım kültürü çok kolay tabii, bize yakın. Haydi neden olmasın, bastırın. Ona kıyasla karşı taraf eleştirel yaklaştığı zaman her şeye ve tam olarak da bazen net bir şekilde neyi eleştirdiğini de anlayamıyorsan bu biraz daha işleri tabii yavaşlatıyor, ama şöyle olumlu anlamda da yavaşlatıyor diyebilirim. Biraz daha güçlü bir bazla gitmen gerekiyor. Daha uzun vade düşünüyorsun. Çünkü böyle yaptığın zaman sonucunun ne olacağını daha iyi kestirmen gerekiyor. Versus mesela Romanya'ya gittiğin zaman işleri yolda da düzeltebiliyorsun. Oldu olmadı, haydi bunu düzeltelim, farklı yapalım gibi. Biraz deve yolda düzülür, öyle bir atasözümüz var değil mi? Onun gibi.
Evet.
Çekya çok daha eleştireldi. Orada biraz kuzeye doğru gittikçe o yapıyı görebiliyorsun. Biraz daha zorlayıcı oluyor. Baltik ülkelerinde ise ikisinin karışımıydı gene. Baltik ülkelerinde de Litvanya, Letonya ve Estonya. Litvanya aynı Romanya gibi. Coğrafi olarak da biraz daha benziyorlar. Biz yapabiliriz, biz bunu kazanabiliriz bakış açısı Litvanya'da varken. Letonya biraz daha Çekya'ya yakın. Bir bakalım neden yapıyoruz bunu, ama biz bunu denemedik mi daha önce gibi bir eleştirel bir bakış açısı. Estonya iyice kuzeye gidiyorsun artık, Nordik ülkelerine yakın. Orada tam bir Nordik bakış açısıyla siz bir yapın, biz bir görelim de sonucu iyi olursa biz de düşünürüz gibi. Estonya iyice birazcık daha hatta işleri yavaşlatan, en azından bizim sektörde. Halbuki teknoloji dediğin zaman mesela Estonya çok ileri seviyede. Belli sektörlerde çok hızlı, şaşırtıcı bir şekilde. Mesela robot uygulamalarının en yoğun olduğu bölgelerden biri Estonya. Robotla evlere teslimatlar ilk unicorn şirketlerle mesela Estonya'da başlıyor. Bazı yatırımlar ilk Estonya'da yapılmış bu konuda. O açıdan şaşırtıcı olmakla beraber genel iş yapış biçimi anlamında biraz daha tam böyle kuzeyli şeyini hissediyorsun Estonya'da. Dolayısıyla gördüğün gibi bir portföy. Her tarafta önemli olan o kültürü öncelikle anlayabilmek. Benim açımdan en büyük derslerden biri şu oldu Emre. Asla yapmak istediğin şey herkese uymuyor. Aynı kararı veya aynı fikri uygulama şekli her ülkede o kadar fark edebiliyor ki. Dolayısıyla bir yabancı olarak öncelikle gittiğin ülkenin kültürel altyapısını, köklerini anlaman lazım. O davranış biçiminin neden öyle olduğunu anlaman lazım. Çok hızlı haydi yapalım diyenin de sonradan bunu acaba takip edecek mi? Yoksa seni memnun etmek için mi, bir yönetici memnun olsun, haydi bunu yapalım diyelim ama yaparız işte bir şeyler veya yapmayız mı diyor acaba? O kadar zor ki bunları bir yabancı olarak anlayabilmek. Burada da işte güvenilir bir ekibinin olması, yerleşik ekibin, beraber çalıştığım yerleşik ekibin güvenilir olması, onların tecrübelerine benim değer veriyor olmam, onu onlara hissettirmem. Bunlar çok önemli hale geliyor. Yoksa başarı imkanın çok azalıyor. Hele böyle ülkeden ülkeye dolaştığın zaman artık o şeyi ediniyorsun. O akışkanlığı diyelim ona. Akışkanlığı elde ediyorsun. O kültürü anlama, insanların kafasının içerisinde neler geçtiğini anlama, bir şey söyledikleri zaman acaba gerçekten onu mu kastediyorlar? Yoksa farklı bir şey var mı arka planda? Onu anlama, etrafında dediğim gibi güvendiğin kişilerden destek alma, biraz deneme, biraz yanılma, açıklık, mümkün olduğunca açık ve dürüst olma. Eğer senin tamamen yabancı bir insan olarak gelip de, hele böyle pek de tanımıyorlar Türkiye'yi, belki biraz ondan da bahsederim. Türkiye'den gelmiş bir insan olarak onlara bir fikirle geldiğin zaman, ya işte sen de böyle Baltık ülkelerini bilmeden böyle konuşuyorsun ama işte olmaz ki buralarda böyle şeyler falan. Onunla karşılaşmamak için nasıl yaklaşım göstereceğin, bunlar falan çok önemli hale geliyor. Benim tabii bir avantajım, şu an çok uzun zamandır aynı şirket yapısı içerisinde çalışıyorum ve birçok coğrafyayı dolaştım. Aynı şirkette devam etmenin büyük bir faydası var benim açımdan. İş yapış şekilleri çok benziyor. Aynı malı satıyoruz sonuçta. Pazar yapıları ve kültürler çok fark etse bile uygulamanın neye benzeyebileceği az çok yakın. Dolayısıyla ben apayrı, çok yabancı, uzaydan gelmiş bir insan gibi değilim onlar için artık. Hele artık son tecrübelerim iyice çok yoğunlaştı. Ben artık onlar için lütfen bize söyle. Mars'ta bu farklı ülkelerde nasıl yapılıyor? Sen şimdi bir sürü ülke gördün. O nasıl yapıyor, o nasıl yapıyor, biz nasıl yapabiliriz? Bak biz şöyle düşünüyoruz. Eskiden ben daha onları yapmaya iterken, şimdi onlar beni yapmaya teşvik etmek için çekiyorlar. Bu çok farklı bir durum ve benim için de çok güzel bir nokta. İş hayatında geldiğim nokta açısından. Şu soruyu çok duyuyorum. Sen birçok ülkede çok tecrübelisin artık. Lütfen bize yardım et. Biz nasıl daha ileri gidebiliriz? Sen bize eksiklerimizi söyle. Kıyasla bizi. Ve bunu kuzeylisi de söylüyor, güneylisi de söylüyor. Bu noktaya gelebilmiş olmak benim için büyük bir keyif.
Gerçekten çok güzel bir şey ve yani dediğiniz gibi 11 farklı ülkede deneyiminiz olmuş. Yani Türkiye'yi de dahil edince. Ve şeyi dinlemek de çok ilginç geldi. Mesela Orta Avrupa bölgesi, o 4 ülke beraber konumlansa da diyorsunuz Macaristan'daki yapı farklı, Çekya'daki farklı.
Evet.
İşte kuzeye gittiğinizde Estonya, Litvanya, Letonya, hani ben kafamda birbirine benzerdir gibi düşünürdüm ama aslında farklılıklar olduğunu dile getiriyorsunuz. O mesela yani siz anlatırken Çeklerin işte biraz daha kuşkucu olduğunu söylediniz. O aslında neden öyle davrandıklarını özümseyip ona göre bir ekip lideri olarak hareket etmek lazım, karar vermek lazım dediniz ya.
Evet.
O davranış paternlerinin neden öyle olduğunu nasıl peki çözümlüyorsunuz? Yani nasıl, yani hızlı bir şekilde sonuçta onları tanıyıp harekete geçmeniz lazım. O nasıl oluyor? O konuda böyle nasıl bir şey geliştirdiniz?
5 tane yöntem geliştirdim. Hem şirketin bana yardımı oluyor bu konuda, hem de benim kendi tecrübelerimle geliştirdiğim bazı yöntemlerim var. Öncelikle birincisi, şirket böyle benim gibi ülkeden ülkeye dolaşan insanlarda, ben expat paketine dahildim son süreçte. Bir yardımı var. Diyor ki her ülkeye gittiğinde biz sana bir kültürel tanıtım yapacağız. Genelde oranın lokal bir insanı, tecrübeli bir danışman diyelim buna. Benim gibi insanlara, uluslararası firmalardan gelen insanlara kültürü biraz tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Biraz geçmişlere gidiyoruz. Bunu çok iyi yapanlar gördüm ben geçmişte. Mesela Çekya'ya giderken gerçekten bana bu eğitimi veren kişi, özellikle o kişinin kim olduğu çok önemli. Çok güzel anlattı. Geçmiş hikayelere dönüyor. Dünya Savaşı'na dönüyor. Onların kuşkucu tavırının aslında ne kadar yaşadıkları travmalardan geldiğini, geçmiş hayatlardaki nesillerden nesillere aktarılan travmalar bugün hala bir şekil alıyor. Ve tamamen yok olmuyorlar hiçbir zaman ve kendini gösteriyor kültür olarak. Mesela Çekya'da özellikle bu çok vardı. Nazi döneminden kalma korkuları, bununla nasıl başa çıktıkları, dolayısıyla kuşkucu yapılarının değişime açık olmamalarının en önemli sebeplerinden birisinin bu olması. Değişim onlar için risk ve tehlike aslında. Geçmişte yaşadıkları travmalardan dolayı ve nesilden nesile anlatılan hikayelerden dolayı. Mesela biz bir örnek vereyim. Çekya'da bir kişiyi terfi ettirmek istemiştim. Ben hayatımda ilk defa başıma geldi. Ekibimden bir kişiye ekip yöneticiliği vermek istemiştim. ben insan sorumluluğu almak istemiyorum dedi ve reddetti görevi. Mesela bir Türk olarak böyle bir şey hiç düşünemezdim. Çok şaşırdım. Yani bir terfiyi nasıl neden reddedersin? Ben insanların sorumluluğunu almak çok büyük bir şey dedi. Bunun altına girmek istemiyorum dedi. Ben bireysel görevlerde kalmayı tercih ediyorum. Öyle devam etmek istiyorum dedi. Oranın dışında da böyle bir şey hiç görmedim. Tabii yine dönüp baktığın zaman geçmiş kaygılar olduğunu görebiliyorsun. Yani başkalarının sorumluluğu demek, onlar için risk almak demek, onların hatalarının arkasında durmak demek, onlara yardımcı olmak demek, başarıları onlara vermek, hataları kendine almak demek. Bunlar o coğrafya insanı için biraz ağır kavramlar. Onlar mümkün olduğunca bireysel kalıp başarıyı da doğru tanımlayıp, yani çok agresif başarılar, oradan oraya atlayayım, risk alayım, daha çok risk almadan, mümkünse düzgün bir şirkette, belirli bir süre içerisinde ilerlemek aslında onların şey isteği. Dolayısıyla böyle bir terfinin reddi benim için mesela ne kadar eğitim alırsam alayım kültürel konularda bir şaşırtıcı olmuştu. Neyse, birincisi böyle kültürel eğitimler. Biraz altyapıları oradan anlamaya çalışıyorsun. Bu tabii bir yere kadar çünkü bu kısa bir eğitim. İkincisi, çok önemlisi, o ekip içerisinde, lokal ekipler içerisinde güvenilir, mutlaka yıllar içerisinde orada ilerlemiş, büyüme odaklı öyle kişiler mutlaka var. Bizim yetenekli çalışan dediğimiz kişiler. Onlarla yakın işbirliğine girip olayları yakından anlamaya çalışma. Neden böyle yapıyorsunuz? Nasıl? Bu ekip ne ister? Mesela bir kişinin gündelik hayatı nasıl geçiyor? İşten beklentileriniz neler? Sizin için iyi iş yeri ne demektir? Ofise iyi bir yönetici ne demektir? Neleri yapmalıyım, neleri yapmamalıyım? Şanslıyım, bizim çalıştığımız firma içerisinde çok fazla geri bildirim yapıyoruz biz. Ben buna çok açık bir insanım aynı zamanda da. Doğru yaptım mı, yapmadım mı? Hemen mesela bir tanıtım toplantısına ilk başta girdiğimde çıkışında belli kişilere sorarım. Ne dedi ekip? Yorum var mı? Nasıl buldunuz? Az anlattım mı, çok mu anlattım? Mesela zaman içerisinde gördüm ki ne kadar çok anlatırsam o kadar iyi kendimle ilgili. Çünkü bazıları merak edip sorabiliyor, bazıları hiç sormuyor. Kuzeyliler hiç soru sormuyor mesela. Çok az soru alırsın. Ama çok da merak ettiklerini ve arka planda konuştuklarını biliyorum. Dolayısıyla ben anlatayım da onlar rahatlasın. Dolayısıyla zaten ben de anlatmaya müsaitim. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Bunları falan keşfediyorsun zaman içerisinde. İkincisi de bu geri bildirimler. Lokal kişilerle aldığım geri bildirimler. Üçüncüsü, yine firma içerisinde benden önce o görevi yapmış üst düzey kişilerle veya o şirket, o ülkelerle yakından çalışan, bölgesel sorumluluğu olan kişilerle genel olarak tecrübeleri nedir, ne yapmalıyız? Yine onları da almaya çalışıyorsun ve bunu süreç içerisinde sürekli yapman lazım. Ben genelde bir yere gittiğimde 2 ya da 3 sene kaldım. Birinci senesi böyle biraz anlamakla geçiyor açıkçası. Yerleşmek, anlamak, tanımak, hata yapmak, düzeltmek, sormak, sorgulamak. İkinci yılında biraz böyle artık şeye geçiyor. Tamam, ben de yardımcı oluyorum, bir şeyleri değiştiriyoruz, ilerliyoruz. Üçüncü yılında da artık bizim için şeydir, bir sonraki göreve gitmeden önce her şeyi oturtmak. Bundan sonraki 3 senede neler yapacaksınız? Öncelikler ne olmalı? Ekip hazır mı? Gelişim planlarını yaptık mı? Benim artık 3. senem bir sonraki göreve hazırlanmadan her şeyi oturtmakla geçiyor. Bu işte 3 yılın, hep böyle 3 yıl süresince de hatalar yaparak, bu kültürel ipuçlarını bulmaya çalışarak, sosyal hayatımda da, kendi özel hayatımda da, iş hayatımda da. Sonuçta eğer sen o ülkeden ayrıldığında az da olsa biraz böyle galiba dokundum onlara, galiba tanıdım onları, ne kadar tepki verebilirler anlayabiliyorum artık sanki diyebiliyorsan ne mutlu sana. Çünkü çok da uzun bir süre değil aslına bakarsan 3 sene
Evet.
hayatlarına dokunabilmek için. Yine bana çok memnunum ki firmam böyle güzel rollerle iyi şanslar veriyor. Ayrıldığımda gerçekten mutlu ayrıldım bugüne kadar. Hep yerime lokal ekipler kaldı. Hep herkes bir terfi etti. İyi yetenekli kişiler üst düzeylere geldi. Birbirimizi hala arıyoruz, soruyoruz. Demek ki biraz kültürel olarak da onları anlamış ve onlara pozitif anlamda dokunmuşum. Ne mutlu bana.
Ve yeni bir yere taşınıp dediğiniz gibi zaten yeni bir göreve alışmak bile, yani ben sonuçta daha mid level bir deneyimden konuşuyorum. Sonuçta üst düzeyde daha da bu durum farklı. Yeni bir göreve alışmak varken yeni bir ekip, yeni bir kültür, bir sürü alışmanız gereken şey var ve bunları gerçekten hızlı bir şekilde hayata geçirip sonra da adımlar atıp onların geri dönüşünü almanız gerekiyor. Aslında şey, önemli bir sorumluluk, önemli bir görev.
Evet.
Böyle uluslararası bir kariyer inşa etmek için mesela tavsiyeleriniz var mı dinleyenlere?
Evet, var. Olmaz mı? O kadar güzel bir hayat tecrübesi ki. Eğer işinizde olsun, üniversitede olsun, dinleyenlerin skalasını bilmiyorum ama hayatınızın herhangi bir anında exchange programları olabilir, yapabiliyorsanız. Mümkün olduğunca en ufağından turistik ziyaretlerle başlayıp bunu ilerletip üniversitede exchange programlar mutlaka öneriyorum. Gidip bir sene orada yaşayan var. Bazı üniversiteler 2 senelik programlarını farklı ülkelerde yapıyor. Mesela İtalya'da Bocconi diye bir üniversite var. Dünyanın her yerinden öğrencisi vardı. Aynı şeyi exchange programları Türk üniversiteleri de yapıyor, evet, bildiğim kadarıyla. Denklik veriyorlar. Aynı zamanda Avrupa'da birçok ülkede yapıyor. Mutlaka üniversiteden bunu başlayıp deneyimlerseniz faydasını çok göreceğinizi düşünüyorum. İnanılmaz bir perspektif katıyor insana yurt dışında çalışmak veya orada okumak, orada yaşamak. Bilmediğiniz birçok şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Farkında olmadığınız birçok şeyin aslında ne kadar zor olduğunu veya ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Bir dil öğrenmek, o kişiye, yaşadığınız ülkedeki kişiye dil vasıtasıyla biraz daha yakınlaşabilmenin ne büyük bir zenginlik olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz tavsiye ediyorum. İş hayatındaysanız da ben şanslıydım. Benim firmam böyle geçişleri çok destekliyor. Bir önceki firmamda da ben hep bunu başta da söylemiştim. Çok yurt dışı istediğim için dile getirmiştim. Orada da olabilirdi. Aslında daha erken, ben hep bunu düşünüyorum. Keşke daha erken yapsaydım. Fakat o firmada biraz daha zorlamam lazımdı. Eğer böyle bir niyetiniz varsa firma içerisindeki dengeleri mutlaka bir test edin. Mümkün olduğunu görüyorsanız mutlaka zorlayın. Ve eğer bir firmaya girmediyseniz de önerebileceğim en güzel yöntemlerden bir tanesi mezunlar için. Bizde gelişim, özel gelişim programları var, mezun programları var. 3 senelik programlar bunlar. Ben özellikle Avrupa'da çok denk geldim, çok uyguluyoruz. Yeni mezunları 3 yıllık bir gelişim programını alıyoruz. Yeni mezunların ama tabii kariyer beklentilerinin de yüksek olması lazım. Yani ben kariyer odaklıyım, ben kurumsal hayatta iyi bir yere gelmek istiyorum diyorsanız, buna niyetiniz, bununla ilgili bir tutkunuz da varsa mezun programları mutlaka takip edin. Benim şirketimin var, Mars şirketinin. LinkedIn'de beni takip edebilirsiniz. Mars'ta çalışan, ben görüyorum bazen, bizim ekip de paylaşıyor. Diğer firmalarında, bize benzeyen firmalarında mezun programları var. Bize mesela katılan Türk mezunlar oldu. Çok mutluyum bu açıdan. 3 sene sonunda amaç sizi yönetici yapmak. Ve 3 sene boyunca mesela 1. senede diyelim ki Avusturya'da başladınız göreve. 2. senenizde Avusturya ülkesi, oradaki şirketimiz bizim, sizi yine Mars'ın başka bir ülkedeki diğer şirketine gönderiyor. Bir sene orada farklı bir görev yapıyorsunuz. 3. sene tekrar dönüp yine farklı bir görev yapıyorsunuz. 3 sene boyunca birer senelik görevler yapıyorsunuz. Bayağı aslında zorlu bir 3 yıllık bir dönem bu. Her sene sonunda da, içinde ve sonunda da belli aşamalardan geçiyorsunuz. Panel süreci diyoruz biz buna. Yeterli başarıyı gösterdiniz mi? Hangi amaçla o göreve girmiştiniz? Ne yaptınız? Ne öğrendiniz? Bunları da sorguluyoruz. Tamamen eğer gelişime açık, kariyer odaklı bir kişiyseniz son derece iyi desteklenen, mentorlarla, eğitimlerle desteklenen, dediğim gibi mezun programları var. Bunları da araştırın ve yapabiliyorsanız dediğim gibi mutlaka yapın. Sen de bak Emre, görüyorsun. Arzu da şimdi yaşıyor. Birçok arkadaşımız yaşıyor. Verdiği perspektif, sen de anlatabilirsin. İnanılmaz.
Evet, kesinlikle. Yurt dışında deneyim kazandıkça insan daha farklı kültürlerle çalışmayı öğreniyorsunuz. Biraz daha flexible olmayı öğreniyorsunuz. O insanların bakış açısını öğrenmeye çalışıyorsunuz. İngiltere'de çok uluslararası bir ekip olduğu için şirketlerde, hani sadece tek bir kültür değil, aslında gündelik hayatta çok fazla farklı kültürlerle haşır neşirsiniz. Benim eski görevimde, eski şirketimde EMEA bölgesine bakıyordum. O yüzden hani Dubai ile de çalışmam gerekiyordu, Hindistan'la da. Ve bu Türkiye'deyken edindiğim deneyimden daha kapsamlı bir deneyim olmuştu. Yani gelişmeme katkı sağladı. Yeni mezun programları da bu açıdan, böyle dediğiniz gibi Mars bunu sağlıyorsa, hani farklı ülkelerde yeni mezun birine bu deneyimi verebiliyorsa çok güzel bir programmış açıkçası. Dinleyen üniversite öğrencileri değerlendirmeli.
Evet evet, program çok güzel. Farklı firmalar da yapıyor.
Bu noktaya kadar aslında kariyer anlamında nasıl adapte olduğunuzu, yaşadığınız sürprizleri, farklılıkları konuştuk. Peki bireysel olarak her bir yeni şehre adapte olmak nasıl bir süreç? Kendinizi adapte etmek için uyguladığınız bir şey var mı? Ayrıca sadece tek başınıza değil, iki de çocuğunuzla beraber aslında her ülkeye, her şehre taşınıyorsunuz. Onların adaptasyonu nasıl oluyor? Biraz da bunları konuşmak istiyorum.
Tabii.
İsterseniz kendi adaptasyonunuzla başlayalım. Sonra çocuklarınızın sürecini de merak ediyorum.
Aslında kendimi biraz arka plana atıyorum. Daha çok çocukları ön plana alıyorum ben. Çocuklar mutlu olduğu zaman anne babalar da hep öyledir. Biz mutluyuz. Özellikle de taşınma söz konusu olduğunda her 2-3 senede bir evimizin değiştiğini, ülkenin değiştiğini, etrafta konuşulan dilin değiştiğini düşünecek olursak aslında çocuklardan beklentim bayağı yüksekti son yıllarda. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel bir eşlik ettiler bana, öyle diyeyim. Çok çok iyi arkadaş oldular. Çocukların adaptasyonu çok kuvvetli genel olarak. Bunu görüyorum, gördüm çok net bir şekilde. Arkadaşlarının değişimi, okulun değişimi, dediğim gibi ortamın değişimi, odalarının değişimi, bütün bunlar onlarda belki bir baskı yarattı. Fakat hiç belli etmeden gayet yumuşak bir şekilde yeni yerlerine geçişleri kolay oldu. Okullarındaki öğretmenleri çok şaşırdı. Hele zaman içerisinde bu iyice iyileşti. Sanki hep oradalarmış gibi uluslararası okullarda okuyorlar. Ortamlar biraz benziyor tabii ister istemez. Öğretmenlerin bakış açıları, çocuklar bizimkiler gibi gidiyorlar, geliyorlar. Uluslararası firmalarda çalışan aileler seyahat ediyor. Kimi gidiyor, yılın içerisinde gelenler oluyor falan. Böyle bir ortama da alıştılar. Onlar da bunu normal karşılamaya başladılar. Dolayısıyla adaptasyonları çok güçlendi aynı zamanda da. Benim için öncelik onlar. İyi bir okul. Onlara bu uluslararası eğitimi sağlıyor olmaktan dolayı çok mutluyum bu vesileyle. Onlara kendi farklılıklarını hissettirmeden, bunun özel bir şey olduğunu göstererek içlerine alan bir okul bulma çabası. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii yaşadığımız muhitin bizim zevklerimize uygun olması, belli bir alışveriş merkezlerine veya bir dolaşma parka, çocukların hoşlarına gidebilecek alanlara yakın olması, sosyal karışımı kolaylaştıran yerleri tercih ettik hep, faydalı oldu. Ama en büyük etken bireysel olarak da, aile olarak da sosyalleşme, bir sosyal grubun içerisine dahil olma. Bu okullardaki ailelerle de olabiliyor, çocukların arkadaşlarıyla, onların aileleriyle. Benim iş arkadaşlarımla olabiliyor. Mesela son örnekte Baltık ülkesinde olduğu gibi apartman içerisindeki komşuluklarla olabiliyor. Veya benim dahil olduğum sosyal gruplar, iş vesilesiyle veya özel vesilelerle dahil olduğum sosyal gruplardan elde ettiğimiz arkadaşlıklarla. Hayat, özellikle benim gibi ekstrovert, dışa dönük bir insansanız sosyal bir birliktelik olmadan kolay kolay geçmiyor. Bir yere adaptasyonda da size yardımcı olabilecek bu tarz bir network kurmak çok önemli. Çok farklı tecrübeler edindik bu süreçte, bu sosyalleşme anlamında. Mesela İtalya'da çok zorlandık. İtalyanlar her ne kadar çok sıcakkanlı görünse de yabancılarla arkadaşlık konusunda biraz dertliler. Çünkü İngilizce konuşmak hiç istemiyorlar. Eğer siz de vardığınız ülkedeki yabancı dil bilmiyorsanız hali hazırda mecbur kalıyorsunuz İngilizceye. Dolayısıyla iletişim limitleniyor. Ayrıca İtalyanlar çok aile odaklılar. Eğer aileden değilseniz, mesela o büyük filmlerde gördüğümüz İtalyan masaları vardır, öğlen yemekleri falan. Onlar ailelerle genelde. Aile içerisine girmek için de bir birey değilseniz, aile bireyi değilseniz tabii bu süreçte zorlanıyorsunuz. İtalya'da çok zorlandık. Vardı arkadaşlarımız. Şimdi onlarla hala kontaktayız. Dönünce beraber devam edeceğiz.
Bunu bu sezon İtalya'dan bir konuk almıştım, Zehra Hanım. O da belirtmişti. Yani İtalyanlar ne kadar sıcakkanlı olsa da içlerine girmek çok zor. Günün sonunda ya yabancı arkadaş çevresinde kalıyorsunuz ya da Türk çevresinde kalıyorsunuz İtalya'da diye. Sizin de
Evet,
bunu
evet.
denemeniz ilginç geldi. Demek hani benzer deneyimler.
Evet, aynı şeyi deneyimledim. Buna rağmen en yakın Türk arkadaşlarımdan bir tanesi, buradan selam söylüyorum, Aylin. İtalya'da tanıştık. O da konsolosluk vasıtasıyla bir galiba Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vardı. Eğer Türk konsolosluğu yaşadığınız ülkede aktifse, bu tarz resepsiyonlar oluyorsa veya kutlamalar özel günlerde, bayramlarda falan, Türk vatandaşları bazen bir araya getiriyorlar. Oradan da bir sürü tanıştığımız insan oldu. Aylin bunlardan bir tanesi mesela. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarımız birbirimizi linklemişti. Yine Seren, İtalya'da tanıştığım çok yakın bir arkadaşım. O da yurt dışında çalışıyor. Farklı ülkelere transfer oldular. Bu tarz bağlantılarla farklı arkadaşlıklar da kurabiliyorsunuz. Şans biraz da yardım ederse. O çok güzel oluyor o zaman. Çekya'da Çekçe konuşmadığımız için yine dil sıkıntısından bir derdimiz vardı ama Çekya'da enteresan bir şekilde İngilizce konuşulması çok daha yaygındı İtalya'ya kıyasla. Mesela o beni şaşırtmıştı. İtalya'da İngilizce konuşma seviyesi düşüktü gerçekten sosyal hayatta. Çekya'da gayet uygundu. Baltık ülkelerinde de en iyisiydi. Letonya'da mesela herkes İngilizce konuşuyordu. Çok enteresan. Orada eğitime çok dikkat ediyorlar. Ülkelerin verdiği eğitim sistemleri burada devreye giriyor. Farklı dillere gösterilen ilgi alaka devreye giriyor. Letonya'da bir sürü İngilizce konuşan insan, yani herkes konuşuyor. O çok kolaylaştırıyor sosyal hayatı. Çekya'da şanslıydım. Çok uluslararası arkadaşımız vardı zaten. Orası bir hub olduğu için. Şirket bünyesi içerisinde çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Çocuklarımızla beraber orada bir kendi komünitemizi kurduk. Letonya'da da yine çok güzel arkadaşlıklar edindik. Arkadaşlarımızı bu sefer de okul vasıtasıyla ve komşularımız. Baltık ülkeleri çok NATO birliklerinin olduğu ülkeler. Letonya bunlardan bir tanesi. NATO orada çok güçlü bir şekilde var. Ve dolayısıyla NATO için gelmiş olan çok asker odaklı aileler var orada. Bizim binamızda mesela, yaşadığımız binada harika bir komşuluk vardı. Hiçbir ülkede ve hatta Türkiye'de belki de göremeyeceğim komşuluğu Letonya'da yaşadım. Ben gelmeden bile komşularım, Allah Allah. Benim için bir WhatsApp grubumuz vardı. Benim için evrak teslim aldılar, market alışverişlerime yardım ettiler, kapıları açtılar. O kadar güzel bir komşuluk ilişkisi vardı ki o gerçekten onu özleyeceğim. İşte bilemiyorsunuz nerede. Biraz da şans. O binayı bulmuş olmam evimiz için. Hiçbir fark bilmeden bize böyle güzel bir kapı açmış oldu. İşin güzel tarafı dostluklarımız devam ediyor birçoğuyla. Şimdi İtalya'ya geri dönüyoruz. Çekya'daki dostluklarımız, Letonya'daki eminim devam edecek. Çocukları da öyle. Dünya üzerinde farklı farklı yerlerde yaşayan bir sürü arkadaşlığımız var şimdi. İşin adaptasyon tarafı ne kadar zor olsa da bu tarz güzellikler olduğu müddetçe insan sonuçta diyor ki kendi kendine, ya evet hiç de kolay değil gerçekten. Basite indirgemek istemem. Kolay değil yeni bir ülkeye gidip taşınmak. Ama eğer böyle bir network kurabilirseniz, varsa zaten bildiğiniz arkadaşlarınız veya şirketiniz buna fırsat veriyor, vesile oluyorsa, bu size tabii çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu harika bir şey.
Her ülkede farklı bir şekilde sosyal çevrenizi oturtmuş olmanız çok enteresan geldi. Hani hiçbir ülkede aynı şey olmamış. O yüzden aslında birazcık da belki böyle esnek bir bakış açısına da sahip olmak gerekiyor. Aslında yeni bir yere taşındığınızda hani yeni en yakın arkadaşınız, apartmanda komşunuz da çıkabilir. Bir arkadaşınızın tanıştırdığı biri de çıkabilir. Atıyorum çocukluysanız çocuğun okulundan dolayı tanıştığınız bir veli de olabilir. Ama komşuluk ağının bu kadar etkin olması Letonya'da tahmin etmezdim. İlginç geldi ama böyle herkesin sanırım hani yabancı olmasından kaynaklı o binada mı ya da genel kültür mü daha sıcakkanlı tahmin.
Evet evet. Orada tabii bir şey, ortak bir payda var. Hepimiz gurbetteyiz, öyle diyelim. Herkes gurbette. Gurbette olduğunuz zaman kolay kaynaşabiliyorsunuz bazen. Yardıma ihtiyacı var herkesin. Ama söylediğin yoruma şöyle çok katılıyorum Emre. Zaten yurt dışına gitmenin güzelliklerinden bir tanesi de şu. İnsanları olduğu gibi kabul etmeye başlıyorsun. Ve daha böyle seçiciysen diyelim. Artık yurt dışına gittiğinde bütün kanalların açılıyor. Hayat sana bazı fırsatlar sunabilir ve bunun nereden geleceğini de bilmiyorsun. Biraz aslında ekspoze bir durum var ortada. Biraz aslında kırılgan bir durum bu. Ne olacağını bilmiyorsun. Neler yaşayacağını bilmiyorsun. Dolayısıyla sana her uzatılan el aslında senin için bir fırsat. Dolayısıyla eğer bu elleri yakalamayı becerirsen ve bunu yaparken de yargılamadan, onları bir açık görüşlülükle kabul edip, sohbete başlayıp, sonra o kadar güzel şeyler fark ediyorsun ki, mesela çok fazla Danimarkalı tanıdığım oldu Letonya'da. Çünkü işte dediğim gibi NATO'da, NATO vesilesiyle gelen bir sürü Danimarkalı aile var. Hiç Danimarkalı bu kadar çok insan tanıyacağımı düşünmezdim. Ve dinlerken de onu bir Letonyalı ve bir Danimarkalı veya bir İtalyan olarak dinlemiyorsun artık. bir süre sonra ortak faydanızın olduğu bir insan olarak dinliyorsun. Onun hikayesi sana özel gelmeye başlıyor. Ve artık bir süre sonra da o kültürel farklılıklar da işe bir güzellik katıyor. Siz ne yaparsınız? Siz böyle bu durumda ne yapıyorsunuz? Çocuklar nasıl? Aile hayatları nasıl? Gitgeller başlıyor biliyor bazen falan. Bu büyük bir zenginlik. Verdiği bakış açısı ve açık görüşlülük çocuklarda da çok etki yaptı. Ben onu da görebiliyorum. Hiçbir şekilde yargılamadan kimseyi ne olduklarına bakarak, nasıl giyindiklerine bakarak, nereli olduklarına, hangi dinden, dilden olduklarına bakarak yargılamadan arkadaş oluyorlar. Bu harika bir şey. Onları sevdikleri için arkadaş oluyorlar. Sonra devam eder etmez. Ama sonra işte sonra geliyor işin içine. Biz hemen sorarız ya hemşehrim nerelisin? O bizim için en önemli tanışma şeyidir. Hangi köydensin? Hangi şehirdensin? Orada da ilk soru bu. Sen nerelisin? Özellikle bizi çok merak ediyorlar. Bu Türklük meselesine belki biraz değiniriz.
Evet.
Türk fazla tanınmıyor oralarda. Özellikle Baltık ülkelerinde. Nerelisin? Çünkü dili pek şey yapamıyorlar. Yani bu konuştuğumuz dil bizim nece. Tipimize bakıp da tam da bir siz buralısınız da diyemiyorlar. Dolayısıyla o soru ilk soru her zaman. Fakat dönecek olursak çocuklara verdiği bu açık görüşlülük, bu yargılamadan kişileri olduğu gibi kabul etme özelliği, arkadaş olabilmek, o farklılıkların değerini anlayabilmek bunlar harika şeyler. Bu adaptasyonu da çok son derece bu açık görüşlülüğe sahip olduğunuz zaman hayatın size hazırlamış olduğu belki de o güzel sürprizleri de zevkle bekliyor olduğunuz zaman adaptasyon kolaylaşıyor. Siz kanallarınızı açık tutuyorsunuz. Versiyonlar çeşitli olabiliyor. Okuldan olur, konsolosluktan olabilir veya sokaktan olur, komşunuz olur. Ama siz açık olduktan sonra o enerji ortada olduktan sonra gerisi geliyor açıkçası.
Evet, kesinlikle çok doğru bir yorum. Biraz açık fikirli olmak ve ihtimallere de kendinizi açık bırakmak gerekiyor. Dediğiniz gibi aslında özellikle sizin gibi expat insanlarla yani ya da o ülkeden olmayan kişilerle herkes gurbette olduğu için tırnak içinde yani orada zaten tanışmaya herkes
evet.
Yeni insanlarla kaynaşmaya hazır. O yüzden işte atıyorum yeni bir yere taşındıysanız dinleyenlerden yani böyle kendinizi aman işte acaba içlerini alırlar vesaire demeye gerek yok. Zaten herkes yeni birileriyle tanışmaya çok açık aslında. Yani mesela ben ilk taşındığım zamana dönsem hani bunu aklımda tutmak isterdim. Bunu sonra kendim fark ettim. Aslında herkes birileriyle tanışmaya açık bir şekilde bekliyor. Çünkü herkes aslında atıyorum Londra'da Londralı değil yani. Birçok insan başka yerden gelmiş.
Evet.
Bu arada Türklük konusuna da gelelim dediğiniz gibi. Ben de mesela İngiltere'de çok karşılaşıyorum. Hem ben hem arkadaşlarım. Hatta bu aramızda bir oyun haline geldi. Biri sorduğunda işte hangi dili konuşuyorsunuz ya da nerelisiniz diye. Ben önce sizin tahmininiz ne diye soruyorum karşı tarafa. Böyle minik bir anket tutuyorum kafamda. Çok ilginç geliyor. Türk diyen belki atıyorum bugüne kadar 30-40 kişiye sorduysam 2 kişi falan demiştir. Onu işte böyle arada birkaç kelimeden güzel vesaire yakalayanlardan oluyor. Bizim artık konuştuğumuz Türkçe mi daha böyle şehirli Türkçesi mi desem artık ya da
evet.
Tipimiz de aslında yani benim için en azından hani gayet esmer tipik bir Türk tipine sahip olduğumu düşünüyorum ama kafalardaki imaj daha farklı olduğundan ya da beklenti daha farklı olduğundan böyle bir şaşırma oluyor. Siz bir de hani bu kadar üst düzey bir kadın yönetici olarak iki çocukla yurt dışında taşınmış biri olarak ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz ya da böyle yaşadığınız ilginç bir durum oldu mu bugüne kadar bu konuda ne demek istersiniz?
Evet oldu olmaz mı? Bir kere çok fazla tanımıyorlar öncelikle. Genelde İstanbul'u çok seviyorlar ve biliyorlar. Mutlaka benim yaşadığım ülkelerde tanıştığım insanlar arasında İstanbul'a ya gelmiş ya bir tanıdığı gelmiş ya gelmek istiyor. İstanbul mutlaka gündemlerinde var ve vay İstanbul'dansın harika. Ne şanslısın. Ya İstanbul bir de çok böyle oryantal, hem batılı hem doğulu, çok mistik bir yapısı var. Onlara çok cazip geliyor. Ben İstanbul kuponunu çok kullanıyorum. İstanbul'danız biz, İstanbul harika ve de çok pazarlamasını da yapıyoruz. Oradan bir İstanbul'dan bir yakalıyoruz. Fakat tanımadıkları gibi çok fazla Türk insanını, Türk kültürünü, dinimizi, Müslümanlığı kafalarında bir de oluşmuş ön yargılar da var senin dediğin gibi. Mesela hep soruyorlar bana sen mi açıksın? Bir ortalama Türk kadını açık mı? İstanbul mu açık? Ya da nasıl bir dağılım var ülkenizde? İslamiyet'i çok soran oluyor. Sen şimdi Müslümansın, neler yapıyorsun, neler yapmıyorsun? Çok az biliyorlar genelde. ve maalesef politik sebeplerle ya da yaşanmış kötü tecrübelerle de akıllarında kalmış bazı hikayeler de olabiliyor. O vesileyle benim onları biraz tabii o gerçeği yansıtma şansım oluyor onlara karşı. Bu çok güzel bir fırsat. İtalya'da aynen bizi böyle masalarda dinleyip yan masalarda, restoranlarda hep durdurup sorarlardı. Siz hangi dili konuşuyorsunuz? Biz hiçbir şeye benzetemedik diye. Türkçe, Türkiye, hop oradan İstanbul, İstanbul, biz İstanbul'u çok severiz falan. Fakat tipimize bakınca da çözemiyorlar. Öyle bir karmaşa orada var. Çekya'ya gittiğim zaman İstanbul'u çok seviyorlar, Türkiye'yi bilmiyorlar. Bir de bir kadın, Müslüman, Türk geldiğim zaman bir an ekstra şaşırtıcıydım onlar için. Bizde böyle bir birisiyle tanıştığın zaman bir sarılma, bir öpme durumu vardır ya, böyle bir severiz bir dokunmayı. Şeyde, İtalya'da sorun yoktu dokunmayla ilgili. Fakat kuzeye doğru gittikçe bu sarılma, öpme meselesi bir şey oldu. Tedirginlik anları var, komik anlarım var yani. Böyle bir ben de severim böyle merhabalaşmayı ekibimle geldiğim zaman. Tatilden döndüm mesela. Merhaba, bir sarılayım, bir öpeyim, nasılsınız falan. Öyle bir anlar oldu. Sarılsak mı, sarılmasak mı? Şimdi bu ne yapıyor bize? Biraz fazla mı yakınlaştık falan gibi. Bir süre dedim ki acaba sarılmasam mı veya öpmesem mi veya dokunmasam. Böyle bir dokunuruz ya biz ister istemez. Fakat sonra dedim ki yani ben de kendim olmaktan vazgeçmemeliyim. Çünkü bu da bizim bir parçamız. Bu da benim kendi kimliğim. Bir süre sonra onlar bana alıştı. Ben onlara ayak uydurdum falan. Baltık ülkelerinde de yine İstanbul her zaman gündemde. Türk hep soru işareti. Çok soru alıyorum onlarla ilgili. Siz şimdi mesela ne yapıyor? Ramazan nasıl? Dininizin gereklilikleri neler? Sen yapmıyorsun. Sen bazılarını yapıyorsun, bazılarını yapmıyorsun. Ne oluyor şimdi o durumda? Aile yapınız nasıl? Şimdi sen böyle bir Türk kadını olarak bir kadın iki çocuğunla gidiyorsun. Ne diyor buna ailen? Sosyal baskı var mı? Aile içerisindeki destek yapısı nasıl? Bütün bunlar birer soru. Özellikle İtalya'da komik bir an da var bununla ilgili. İlk ev sözleşmemi yaptığım zaman imzayı ben atacağım dediğimde ev sahibim aslında gayet düzgün bir adamdı. Sordu İtalyanca yanımdaki ajansa, emlak ajansına. Kim imzalayacak dedi sözleşmeyi. Ben dedim ki ben imzalayacağım. O anlamadı diye düşündü İngilizce. Tekrar İtalyanca sordu. Hayır dedi, yani sözleşmeyi kim imzalayacak dedi. Ajansı bana sor. Ben dedim ben imzalayacağım. Sözleşmeyi ben imzalayacağım. Tekrar bir karışıklık oldu. Kesinlikle algılayamadı. Yani bir kadın olarak, bir kadın yönetici olarak, şirket yetkilisi olarak veya bireysel olarak. Sözleşmeyi benim imzalayacağımı aklı almadı ev sahibinin.
Allah Allah.
Onu anlatmak zorunda kaldım. Bakın ben bireysel olarak yükümlüyüm. Aynı zamanda şirketin de imza yetkilisiyim. Hangi anlamda olursa olsun bu imzayı atma hakkına sahibim. Yani bundan daha doğal nasıl yani? Bu illa bir erkek, bir yöneticinin bir erkek olacağı. O kadar, ne kadar yanlış bir düşünce değil mi? İşte hani bunun Türklükle direkt alakası yok ama yine bir kadın olarak, Türk bir kadın olarak böyle bir yetkiye sahip olma ihtimalim onu bir şaşırttı. Bu mesela hiçbir zaman unutmadığım bir örnektir. Benzerleri oldu farklı ülkelerde de. Çok daha az şekliyle oldu ama oldu. Yine de Türk olduğumuz için aile yapımızın sorgulandığı dönemler oldu. Bunların hepsini birer zenginlik olarak görüyorum. Sonuçta onlar bana sorduğu zaman çok bu soruyu hiçbir yine bir yargılama şeklinde almadan gerçekten bir merak unsuru olarak ele alıp en düzgün şekliyle cevap vermeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca onların anlayabileceği veya bizim kültürümüzde çok güzel noktalar var. Tam olarak anlatamadığınız bazen. Yine de anlayabilmelerini sağlayacak şekilde aksettirmeye çalışıyorum. Bunların hepsi güzel birer pazarlama yöntemi. Türk milletini, bizim kültürümüzü, dinimizi, aile yapımızı güzel bir şekilde aksattırabiliyorsam mutluyum. Öyle de olduğunu düşünüyorum açıkçası. En azından yaşama şeklimizden, kendimden, her günlük halimden, tavrımdan. Bunu zaten yakından gözlemleme şansı oldu benimle çalışanların. Onlar açısından da bir zenginlik. Şimdi artık bir Türk tanıdıkları, bir Türk arkadaşları ve hep böyle bir Türkiye, bir İstanbul konusu olduğu zaman da kulak kabarttıkları bir durum var.
Kesinlikle, bu arada bu dediğiniz çok doğru. Yani bir şekilde en azından Türkiye'ye dair yeni bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Biraz daha kafalarındaki imajdan ya da var mı yok mu imajda bilmiyorum. Herkesin olmuyor da fikri ama Türkiye'ye dair bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Birkaç hafta önce Almanya'dan bir çift konuk olmuştu Münih'ten. Onlar da 10 yıllık kariyerlerini bırakıp işte Münih'te devam ediyorlar. Onlar demişti mesela bunu. Avrupa'da şu anda beyaz yaka göçüyle tanışıyor. Yani bundan 10-15 yıl sonra bize gelecek sorular ve Türk imajı aslında tamamen değişecek diye sizin de anlattığınız gibi bireysel olarak aslında herkes çevresine bir şeyler öğretmiş oluyor. Bu da güzel bir şey. Böyle eğitimli Türklerin yurt dışında farklı bir farkındalık yaratması.
Evet. Ne güzel.
Bir yandan da aslında Türkiye'de çok komplike bir ülke. Onu düşündüm size anlatırken. Yani işte size soruyorlarmış ya İstanbul mu böyle, işte başka yerlerde nasıl? Hani böyle kafalarında sanki İstanbul daha modern, diğer şehirler daha farklı ya da işte batısı öyle, doğusu öteki türlü mü falan böyle bir anlamlandırmaya çalışıyorlar. Oysa tamamen iç içe geçmiş. İlginç bir yapısı, ilginç bir dinamiği, dokusu var Türkiye'nin. Ben
Evet.
bunu yurt dışına taşınınca ve gelen sorularla fark ettim mesela. Siz de röportajımızın başında şeyi dile getirmiştiniz. İşte mesela her ülkeye taşındığınızda orada bir kültürel adaptasyon eğitimi aldığınızı, işte orada yerel birinin o ülkenin tarihini açıkladığını ve ona göre bir size oryantasyon verildiğini. Mesela Çekler işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki durumlardan dolayı biraz daha kuşkucu olmuş vesaire gibi. Mesela bu bakış açısını edinmek sizin Türkiye'ye bakış açınızı nasıl değiştirdi? Hani böyle bazı durumlara aydığınız, aa biz bunu şundan dolayı bu şekilde yapıyoruz belki de dediğiniz bir farklılık yarattı mı?
Senin dediğin gibi yurt dışına çıktığın zaman kendi ülkene uzaktan baktığında, başka kültürleri tanıdığında yine kendi kültürüne uzaktan şöyle bir geri adım atıp uzaktan baktığında çok şey fark ediyorsun. Öncelikle ne kadar zengin bir kültürümüz olduğu, ne kadar zengin bir hikayemiz olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hani böyle tarih dersleri falan alıyoruz ama ne kadar can kulağıyla dinliyoruz, ne kadar onu gerçekten anlayabiliyoruz. Onu bir tarafa koy. Diğer taraftan da böyle yurt dışına çıkıp da Türkiye'yi dışarıdan uzaktan bakıp kültürümüzün ele parçacıklarını tek tek farkına vardığın zaman asıl o zaman anlıyorsun gerçekten. Yani istediğin kitapları oku, istediğin dersi al. Ama ancak özümseme bence biraz kendini uzaktan bakabildiğin zaman oluyor. Çok fazla oldu hem de. Bir kere bizim ülkemizde ben şeyi çok gurur duyarak anlatıyorum. Çok toleranslı bir yapımız var bizim. Şimdi tabii zaman içerisinde biraz dinamikler değişti. Bunu da kabul ediyoruz ama bizim hikayemiz çok milletli, çok kültürlü bir hikaye. Ve sadece böyle onlu yıllar falan değil, yüzyıllarca devam etmiş çok milletli, çok kültürlü, adaletin baş plana konduğu, herkesin eşit haklara sahip olması beklenen, kimsenin kimseye ayrımcılık yapmadığı, yapmamaya çalıştığı böyle bir kültürden geliyoruz, öyle değil mi? Kapımızı çalana kapımızı açarız, buyur ederiz, çok misafirperverizdir. Bizde Tanrı misafiri diye bir laf var yani. O kadar iyi fark ediyorsun ki yurt dışına gittiğin zaman. İtalyanların sana bakış açısı tamam bir yere kadar olduğunda, ya ben bir Türk olsa, bu bir insanın bir yardıma ihtiyacı olsa buyur ederim, elimden geleni yaparım. Ona yardımcı olmaya çalışırım. O yardımseverliği, o toleransı yurt dışında görmüyorsun. Kuzeye doğru gittiğin zamansa daha da kapanıyor. Biraz daha hatta konuşmalar da azalıyor, iyice kapanıyor. Dediğim gibi şeyin de etkisi var. Hava durumunun, şartların, onun bunun da etkisi var. Bu benim için çok böyle özel bir ayrıntı olmuştur her zaman. Ve gururlanarak da anlatıyorum. Zorluklarla başa çıkmışız zaman içerisinde. Hikayemizde, tarihimizde çok dengeler değişmiş, kritik noktalarda yer almışız. Ülkemizin yeri çok kritik. Komşularla ilişkilerimiz, dinamikler çok hassas. Bulunduğumuz yerin farkına varıyorsun bir kere. Şu son olayda da ben Baltık ülkelerindeydim. Ukrayna ve Rusya tansiyonu yükseldiğinde yine ülkene bakış açın bir değişiyor. Hemen orada hep Baltık ülkelerinde birebir o riski yaşadık biz. Çok da zor bir dönem oldu benim için. Gerçekten belki de ailemin risk altında olduğunu düşündüğüm bir an, çok güvende hissederken bir anda bir gece bütün aslında ne kadar risklere açık olduğunu fark ediyorsun. Çünkü Rusya hemen komşusu Baltık ülkelerinin ve geçmişten gelen köklü bir hikayeleri var. Şimdi bir anda bir Baltık ülkesiyle bir Türkiye'yi kıyasladığın zaman olay apaçık ortaya çıkıyor. Baltık ülkelerinin hikayesinde çok bağımlılık var. Rusya ile olan köklü bir dil, din, ticaret bağımlılığı olmuş. Kendi bağımsızlıklarını elde etmeleri çok sonraları. Fakat o zaman bir Türkiye'ye baktığında, Türkiye'nin şu an yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisindeki hikayesi, kendi başını becerebilmesi, ekonomik bağımsızlığı, ekonomik gücü, askeri gücü, bunlar o kadar insanı gururlandırıyor ki, tamam, hala belki istediğimiz noktada değiliz. Çok sekteye vuruluyor, oluyor, hikayemiz zorlu dönemeçlerden de geçiyor. Fakat yine de Türkiye dendiği zaman güçlü bir ekonomi akla geliyor. Ne olursa olsun. 80 milyonluk bir ülkeden bahsediliyor. Benim gittiğim bütün ülkeler küçük nüfuslu. Baltık ülkelerinin toplamı 5 milyon. Düşünebiliyor musun? Ekonomileri ufacık ve belli şekillere bağımlı. Bunların içerisinde ya da Orta Avrupa dediğin zaman yine bütün ülkeler 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon ufak ufak ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi onlara kıyasla 80 milyonluk yüzyıllık bir tarihi olan, ekonomik gücü, potansiyeli son derece güçlü, komşularla olan irtibatında ona hep güvenilerek bakılan, hikayesinde zorlukları aşarak gelmiş olan bir ülkeden bahsediyorsun. Bunun gelme şekli, gelirken hala bizim kültürümüze tutunmuş olmamız, dinimizi en uygun şekliyle yapmaya çalışıyor olmamız, bütün bunlar en azından benim bakış açımda bana gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Ve hep anlatmaya da çalışıyorum. Hep uzaktan Türkiye'yi biz böyle bir şey gibi bakıyoruz. Omurilik bizim için. Nereye gidersek gidelim, ülkemiz döneceğimiz yer, ülkemizin güçlü olması, başarılı olması bizim için en büyük motivasyon. Onu da yurt dışında en güzel şekilde temsil edebilmek de boynumuzun borcu.
Evet, böyle hepimizde bir fahri elçilik durumu var zaten, gerçekten ilginç bir şekilde. Türkiye aslında bizi çok
Evet.
genel olarak diyeyim vatansever bir yer yetiştirmiş. Böyle bir ülkeyle gurur duyma, ülkeyi sevme, ama yurt dışına taşınınca da böyle uzaktan baktığımda ben de şeyi fark ettim. Ya ben Türkiye'yi yurt dışına taşındıktan sonra daha değerini anlamaya başladım Türkiye'nin. Daha potansiyelini doğru
Evet.
görebiliyorum gibi geliyor. Keşke tabii birkaç adım geriye gitmeler bazı alanlarda olmasa da bu potansiyel daha düzgün bir şekilde kullanılsa diye de insan zaman zaman hayıflanıyor elbette. Peki, iki klasik sorum. Onlara geçmek istiyorum. Türkiye'ye dair özlediğiniz şeyler neler?
Ailemizi tabii özlüyoruz. Bu bir taviz sonuçta. Belki çok daha sık görüşebilecekken 3'er aylık süreçlerle en mümkün şekliyle görüşmeye çalışıyoruz. O yüzden daha önce de söylediğim gibi Avrupa'da kalmayı tercih ettik ki kolay gidip gelip görebilelim birbirimizi diye. O birincisi. O sevgi, o hoş geldiğimiz zaman da güzel kaliteli zaman geçiriyoruz. Şimdi buradan bu görüşmeyi bitirdikten sonra aile yemeğine geçeceğiz. Bizim için bu fırsatlar çok değerli. Bu birincisi. İkincisi yemek açısından falan dersen genelde yurt dışında mesela İtalya'da açıkçası yemekler gayet güzel. Letonya'da şaşırtıcı bir şekilde çeşitlilik buldum ben Riga'da. Çok güzel pazarlar, her türlü meyve sebzeler, ne ararsan var diyebileceğimiz bir yerdi. Biraz Çekya'da, Prag'da biraz o konuda bir sıkıntı yaşadık. Nedense kök sebzeler ağırlıklı. Genelde sebze odaklı bir mutfak var bizim ailede. Çeşitlilik bulamıyorum sebze konusunda. Yoksa onun dışında et ararsanız var. Diğer her şey var. Restoranlar falan gayet güzel. Doğa açısından çok şanslıydık. İtalya çok güzeldi. Seyahatler, ülke içerisi seyahatler açısından son derece güzel fırsatlar elde ettik. Prag zaten çok güzel bir şehir başlı başına. Orta Avrupa birbirine yakın. Çok seyahat etme fırsatımız oldu. Baltık ülkeleri de çok enteresandı. Gerçekten Baltık Denizi'nin kenarında bir kuzey ülkesi, soğuk ama yakın birbirine yine. Çok değişik tecrübeler edindik orada da. Güzel şeyler, güzel yerler gördük. Ben de bol bol fotoğraf çekiyorum. Bu hatıraları biriktirebilmek adına. Türkiye'de dediğim gibi ailemiz dışında bazen kebap özlüyoruz. Ama artık Türk marketleri var yurt dışında biliyorsun. İstersen getiriyorsun. Sağ olsun ailemiz her seyahatlerinde getirir. Aile sohbetleri dışında onu da teknoloji biraz çözüyor. Diğer her şey çözülüyor ya. Eğer gidip de gelebiliyorsanız aynı zamanda sorun yok.
Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz peki bir noktada?
Şimdi çocukların okulu itibariyle biraz kritik bir döneme geldik. Tam ortaokul ve lise çağındalar. Ve şu ana kadar yurt dışında yaşadılar. Çok büyük bir kısmını yurt dışında gördüler okul sınıflarının. Aynen öyle devam edecek durumumuz. Herhalde onlar üniversiteye geçene kadar dönme ihtimalimiz yok. Üniversitede de belki yurt dışında olabilir. Bilmiyorum tercih ederler mi Türkiye'ye geri dönmeyi. Şu anlık Türkiye gündemimizde yok. Ama yakın çevrelerde kalmak var. Yine Türkiye ile irtibatımız hep devam edecek.
Onların Türkiye ile iletişimi ya da ilişiği nasıl? Seviyorlar mı Türkiye'yi yoksa daha uzak mı hissediyorlar kendilerini? Sonuçta hayatlarının önemli bölümü yurt dışında geçmiş.
Yok, şimdi tabii çocuklar da bunu ben bu şeye başladığım zaman bu maceraya özellikle söylemişlerdi. Üçüncü nesil çocuklar deniyor bizim gibi çocuklara, benimkiler gibi çocuklara. Çok seyahat ediyor ve aslında bir noktada kök kayboluyor, aidiyet kayboluyor. Bu bir risk. Genelde insanoğlu bir aidiyet bekliyor. Yani benim köküm nerede yerleşecek? Nereye kök salacağım ben? Ben nereliyim? Çocuklar çok uluslararası bir zihniyetle büyürken aynı zamanda ben o yüzden de ona çok dikkat ettim. Bir gün döneceğimiz yerin Türkiye olduğunu çok iyi biliyorlar. Ailemizle irtibatları çok sağlam. Bu görüşmeler vesilesiyle özlüyorlar, sık sık görüşmek istiyorlar. Dolayısıyla bağlarımız kuvvetli. Biliyorlar ki biz Türk'üz, yerimiz Türkiye ama tercihlerimiz farklı ülkeler olabilir. Oralarda yaşayabiliriz. Hatta kendi içlerinde de ayrılmaya başladılar. Birisi büyüyünce Madrid'de yaşamak istiyormuş. Geçen gün dedik ötekisi ben orada yaşamak istiyorum falan. Kimse bana sormuyor artık sen ne yapacaksın diye. Yani o olabilir ama biliyorlar ki bizim bağımız Türkiye. Biraz çok küçüklerdi biz yurt dışına gittiğimizde. Özellikle kızım ikinci olan yurt dışında başladı. Hatta kendini İtalyan falan zannediyordu bir ara. Dil için bir sıkıntı yaşadık. Türkçe konuşuyoruz evde ama. Hani bana şey diyordu geçen gün. Anne ben Türkçe dersi mi alsam acaba? Biraz gramerimi eksik hissediyorum. Yani konuşuyorum ama mesela bir yazın desen bana yaz bir makale yaz desen küçük bir paragraf Türkçe'de yazamayabilirim. Yazarım ama gramer hataları yaparım. Türkçe dersi mi alsam acaba ben diye. Böyle dertler olabiliyor. Onun dışında onlar da gayet memnunlar bizim bu durumumuzdan şimdilik.
Ne kadar güzel böyle bir farkındalık sahibi olması, hani gramerimi biraz daha geliştirsem mi, ders mi alsam mı diye size proaktif bir şekilde gelmesi çok tatlı, bunu farkında olması. Valla ben aklımdaki birçok soruyu sordum. 1,5 saate neredeyse uzanan bir sohbetimiz oldu. Çok keyifliydi. Ben açıkçası yani daha oturup sizin deneyimlerinizi dinlemek çok isterdim. Gerçekten çok dolu dolu bir bölüm oldu. Çok teşekkürler Yeşim Hanım, öncelikle vakit ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı?
Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Umarım dinleyenler için de aynı şekilde keyifli ve faydalı olmuştur. Eğer böyle bir aklında bu tarz düşüncesi olan varsa bir ara dediğimiz gibi ben çok tavsiye ediyorum. Kendileri için, çocukları için kısa dönemli, uzun dönemli ne yapabiliyorlarsa mutlaka İngilizceyi öğrenip yurt dışına gitmelerinde fayda var. Lütfen İngilizcenizi ihmal etmeyin. Bir dil bir insan diyoruz ya biz gerçekten öyle. Şu an en güzel yollardan bir tanesi de bu zaten. Eğer bir dil biliyorsanız ve İngilizceniz iyiyse yurt dışında imkanlarınız var. Ve lütfen bunu takip edin. Benim söyleyebileceğim en büyük tavsiye bu. Çok teşekkür ederim tekrar.
Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.